Yuhanna 13. bölümde İsa Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkar. Şimdi İncil'den Yuhanna bölümünün 4. büyük kesimine gelmiş bulunuyoruz. İlk olarak 1. bölümün ilk 18 ayetini oluşturan ön söze bakmış, bundan sonra da yine 1. bölümün 19. ayetinden sonuna kadar olan 2. kesimi oluşturan giriş kesimini de ele almıştık. 2. bölümden 12. bölüme kadar olan kesimde ise İsa Mesih'in yaptığı işlere ve söylediği sözlere bakmıştık. Şimdi de 13. bölümden 17. bölüme kadar olan bu kesimde İsa Mesih'in öğrencilerine yapmış olduğu tanıklığa birlikte bakacağız. Yuhanna müjdesini daha başka bir şekilde kısımlara ayırmak mümkündür. İlk 12 bölümde ele alınan konu ışık konusudur. Bu bölümlerde İsa Mesih'in halka yaptığı hizmetler ve onun ışık olduğu anlatılır. Yukarı odada yapılan konuşma adını verdiğimiz kısım sevgi konusuyla ilgilidir. O kendisine ait olanları sever. Yuhanna müjdesinin son kesimini oluşturan 18. bölümden 21. bölüme kadar olan kesim yaşamla ilgilidir. O bize yaşam vermeye gelmiştir ve bu yaşam onun kendisindedir. Bizim yaşamımız onun ölümü aracılığıyla ortaya çıkmıştır. İncil'de Rab İsa Mesih'in yaptığı 4 büyük konuşma vardır. Bunlara vaaz ya da hitabet diyebiliriz. Bunlardan 3 tanesi Matta müjdesinde bulunur. Dağdaki büyük vaaz Matta 5. bölüm ile 7. bölümler arasında yer alır. Gizemli benzetmeler konuşması, ki burada Tanrı egemenliği söz konusu edilmektedir, Matta 13. bölümde yer alır. Ve 3. olarak da Matta 24 ve 25. bölümlerde bulunan İsa Mesih'in Zeytinlik Dağı'nda yaptığı konuşmadır. Şimdi ise Yuhanna müjdesinin 13. bölümünden 17. bölüme kadar olan bu kesimde İsa Mesih'in yukarı odada yaptığı konuşmayı ele alacağız. Bu konuşma Rabbimizin en uzun yaptığı konuşmalardan bir tanesidir. Evet, en uzun konuşmasıdır ve bugün yaşayan bizler için de çok anlamlıdır. Çünkü İsa Mesih burada kendisine ait olan öğrencileri beraberinde yukarı oda denilen yere götürmüş ve orada onlara yeni gerçekleri tanıtmıştır. Bu gerçekler bugün yaşayan bizler için de hala yepyeni, hala taptazedirler. Hiçbir şey bu gerçeklere benzemez. İsa Mesih'in halka yönelik açık hizmeti sona ermişti ve İsa Mesih insanlar, özellikle de İsrail ulusu tarafından reddedilmişti. Ve şimdi İsa Mesih etrafına öğrencilerini toplamış olarak hem onlara hem de bizlere onun bize olan sevgisi konusunda, iman yaşamını nasıl yaşamamız gerektiği konusunda, onun bize ne gibi sağlayışlarda bulunduğu konusunda ve kendisine ait olan inanlılar arasındaki ruhsal ilişkilerle ilgili konularda konuşacaktır. İsa Mesih'in çarmıha gitmeye hazırlandığı bu son günlerde onun Ferisiler, din adamları ve de Romalı yöneticiler konusunda hiçbir şey söylemediğini görüyoruz. Onun söylediği bütün bu sözler tamamen kendisine ait olan inanlılara yöneliktir. Şimdi İsa Mesih'in yaşamındaki en sıra dışı olaylardan bir tanesine gelmiş bulunuyoruz, ki bu İsa Mesih'in öğrencilerinin ayaklarını yıkamasıdır. Bu tamamen şaşılacak bir şey. Göklerin egemeni Yüce Rab İsa Mesih cennetin yüceliğini bırakıp bu dünyaya gelsin ve bir hizmetçi benzerliğinde insanların ayaklarını yıkasın. İnanılır gibi değil ama gerçek. Anımsayacaksınız, bir önceki bölümde İsa Mesih'in ayakları yağlanarak meshedilmişti. Burada ise İsa Mesih'in öğrencilerinin ayakları yıkanıyordu. Ne kadar büyük bir fark, değil mi? Rabbimiz bu günah dolu dünyadan geçerken hiçbir çeşit pislik ve lekeye bulaşmamıştı. O bütünüyle günahsız ve lekesizdi. Kutsaldı, zararsızdı ve bozulmamıştı. Ayaklar bir insanın yürüyüşünü akla getirmektedir. Rabbimizin ayaklarının hoş kokulu yağla, parfümle meshedilmesi Rabbimizin tatlı ve hoş yaşam biçimini anımsatmaktadır. Öğrencilerinin ayaklarının yıkanmaya ihtiyacı vardı. İsa öğrencilerinin ayaklarını kanla değil ama suyla yıkamıştır. Bunu iyice görmemiz gerekir. İnsanlar bugünlerde kan pınarına gelip yıkanmaktan, temizlenmekten söz ediyorlar. Bu tutum Rabbimizin lütfunu kavrayamamaktan kaynaklanır. Çünkü Rab İsa Mesih'in kanı bizi hem geçmişteki hem şimdiki hem de gelecekteki bütün günahlarımızdan temizlemeye yetecek güçtedir. Bu amaçla tek bir kurban sunulmuştur. Bu kurban İsa Mesih'in kendisidir. İbraniler 10. bölüm 14. ayette, çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir, der. Bizler günahlı olarak Rab İsa Mesih'e geldiğimiz zaman, onun akıtmış olduğu kan bizi bir defa ve tüm çağlar boyunca temizliyor ve Tanrı önünde aklanmış olarak durabilme gücünü sağlıyor. Ama iman yaşamının bu dar ve engelli yolunda yürürken zaman zaman üzerimiz kirleniyor ve bu durumda yıkanmaya ihtiyaç duyuyoruz. İşte burada da Rabbimizin öğrencilerinin ayaklarını bu amaçla yıkadığını görmekteyiz. İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını niçin yıkadığı ile ilgili olarak üç yönlü bir yanıtla karşılaşıyoruz. Bunların neler olduğunu sırayla göreceğiz. Şimdi gelelim 13. bölümün ilk iki ayetine. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etmek isteğini koymuştu bile diye yazıyor. Yuhanna 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. İsa onların ayaklarını yıkadı çünkü kendisinin bu dünyadan ayrılacağını biliyordu. Onun ruhsal hizmeti göğe döndükten sonra bile devam edecekti. O bu olayda kendisini öğrencileriyle özdeşleştiriyordu. Bugün de o öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya devam ediyor. Burada İsa bu dünyadan yani kozmozdan, dünya sisteminden ayrılacağını söylüyordu. Bu insanın dünyası günahla dolu olan dünyadır. Bu dünya sistemi Tanrı karşıtı ve Mesih karşıtı bir sistemdir ve yargı altındadır. İsa Mesih bu dünyadan ayrılmak üzere olduğundan öğrencilerinin ayaklarını son bir kez yıkamak istemişti. İsa'nın bunu yapmasının ikinci nedeni kendisine ait olanları seviyor olmasıdır. Evet, İsa onları sonuna kadar sevmişti. Kendisine ait olanları sevdiği için babaya gidiyordu. İsa kendine ait olanları kurtarmak için öldü. Bugün de o kendine ait olanları kurtulmuş olarak korumak için yaşıyor. Gerçekten çok mükemmel bir kurtarıcımız var. Ve o bizleri sonuna kadar seviyor. Evet, onun bize olan sevgisi sonsuzdur. Öylesine sonsuz ve sınırsızdır ki onun bizi sevmesine hiçbir zaman engel olamayız. Üçüncü neden odaya başka birisinin girmiş olmasıydı. İçeride ziyafete davet edilmemiş bir konuk vardı. Şeytan. Yukarı odada 13 kişinin var olduğunu görüyoruz. Ama aslında şeytanla beraber toplam 14 kişiydiler. Çünkü şeytan Yahuda'nın yüreğine İsa'yı ele verme düşüncesini çoktan koymuştu. Her nerede şeytan Rabbin işine el atmışsa orada bazı insanlar etki altında kalmışlardır. Böyle kimselerin Rab tarafından kesinlikle yıkanmaya, temizlenmeye ihtiyaçları var. Eğer bizler onunla ruhsal bir paydaşlık içerisinde bulunacaksak bu durumda o bizi mutlaka yıkamalıdır. Dikkat ederseniz bu olay Fısıh Bayramı sırasında meydana gelmiştir. Bu olay olduğu sırada akşam yemeği yiyorlardı. Bu Rabbin sofrası dediğimiz son akşam yemeği değildi. Yuhanna son akşam yemeğini kayıtlarına dahi geçirmemiştir. Bu kadar önemli bir şeyi Yuhanna nasıl atlayabilmiştir? Öyle inanıyorum ki Yuhanna kendi adıyla bilinen müjde yazısını kayda geçirdiği dönemde inanlı toplulukları Rabbin sofrası uygulamasını çoktandır yerine getirmekteydiler. Burada şunu hemen anımsatayım ki Rabbin kendisinden çok dinsel uygulamalara önem verme tehlikesi her zaman karşımızdadır. Rabbin sözlerini öğrenmek, Rabbin sofrasına katılmaktan çok daha iyidir. Çünkü Rabbin sofrasında ya da diğer adıyla komünyonda Rabbin sözünü öğrenmekten öte başka bir bereket yoktur. İncil okuluna gittiğim yıllarda bir ilahiyat profesörüm bana o zaman bu konuda şöyle demişti. Rabbin sofrasında aldığın ekmek yüreğinde, Mesih karnında ise ekmektir. Karnındaki ekmek orada çok uzun kalmayacak ama yüreğindeki Mesih'i orada mutlaka tutmalısın. Haklıydı. Sanımca Yuhanna'nın Rabbin sofrası konusuna değinmemesinin nedeni de buydu. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu diye yazıyor Yuhanna 13. bölüm 3. ayet. Evet, İsa babanın her şeyi kendi ellerine verdiğini ve Tanrı'dan gelmiş olup yine Tanrı'ya gittiğini biliyordu. İsa'nın bu şeyleri babaya geri döneceği için yaptığı burada bir kez daha önemli belirtilmektedir. Yuhanna 13. bölüm 4 ve 5. ayetlerde yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı diye yazıyor. İsa yemekten kalktı ve abasını bir yana koydu. Yani üzerine giymiş olduğu kalın giysiyi çıkarıp bir yana koymuştu. Sonra eline bir havlu aldı ve beline doladı. İsa'nın burada yaptığı şey çok garip bir şeydi. Böyle yapmakla İsa kendisini bir köle düzeyine, bir hizmetçi düzeyine indirmiş oluyordu. Beline havluyu dolamış, öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya hazırlanmıştı. Eski antlaşmada Mısır'dan çıkış 21. bölümde köle ve hizmetçilerle ilgili bir yasayla karşılaşırız. İbrani yani Yahudi bir köle ait olduğu efendisine 6 yıl hizmet edebilir ama 7. yıl özgür olabilirdi. Bu dönem içerisinde bir kadınla evlenip çocuk sahibi olmuşsa bu durumda efendisi karısıyla çocuklarını alıkoyma hakkına sahipti. Kendisi ise yine özgür olarak gidebilirdi ama isterse onlarla kalmayı da tercih edebilirdi. Eğer ailesini ve efendisini seviyorsa kesinlikle onlarla birlikte kalırdı. Bu durumda efendisi onu kapıya ya da kapının süvesine yaklaştırır ve bir bizle kulağını delerdi. Bu işaret kölenin artık hayat boyu efendisine gönüllü olarak hizmet edeceğini gösterirdi. Bu köle istediği durumda özgür olabileceği halde sevgisi nedeniyle kalmayı tercih edebilirdi. Rabbimiz İsa Mesih de yeryüzüne gelmiş, bizim insan doğamızı kendi üzerine almış ve bir köleye benzemiştir. O bütün bunları bizleri sevdiği için yaptı. İsteseydi çekip gidebilirdi ama bizler kurtulalım diye o çarmıh üzerinde ölmeyi tercih etti. Bu yolla onun bizimle, bizim de onunla ruhsal bir paydaşlıkta bulunabileceğimiz ruhsal bir ortam yaratılmış oldu. O sırf bize olan sevgisi nedeniyle köle olmaya razı oldu. Yuhanna 13. bölüm 6 ila 7. ayetlerde İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Bazı inanlılar bunun kiliselerde uygulanması gereken dinsel bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Bu olaydaki ruhsal anlam kaybedilmedikçe böyle bir uygulamanın yapılmasına karşı değilim. Bazıları da bunun bir alçak gönüllülük dersi ve bize de bir örnek olduğunu söylüyorlar. Böyle bir yoruma da karşı değilim ama her nedense yeterince derin bulmuyorum. Petrus bunun bir alçak gönüllülük örneği olduğunu açıkça görmüş olduğu halde Rab ona "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." demişti. Yuhanna 13. bölüm 8. ayette Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın." dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz." diye yanıtladı. Rab İsa bu sözlerle ne demek istemişti? Şunu demek istemişti ki bu yıkama gerçekleşmedikçe onunla hiçbir anlamda ruhsal bir paydaşlık yaşanamaz. Unutmayalım ki bu olay yaşandığında fısıh yemeğini yiyorlardı. Fısıh akla İsa'nın ölümünü, kurban edilişini getirir. Mesih'in fısıh yemeğinden kalkışı da onun ölümden dirilişini ve göğe alınışını anımsatır. Evet, İsa hizmet havlusunu beline bağlamıştı ve "sizi yıkamazsam benimle hiçbir payınız olmaz" diyordu. İsa tarafından yıkanmadıkça onunla hiçbir ruhsal paydaşlıkta ve hizmette bulunamazsınız. Peki İsa Mesih bugün sizi nasıl yıkıyor? 119. mezmur 9. ayet, "Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla" diyor. "Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz" diyor İsa Mesih Yuhanna 15. bölüm 3. ayette. Efesliler 5. bölüm 25 ila 26. ayetlerde ise, "Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti" diye yazar. Mesih inanlısını temiz kılacak olan şey Tanrı sözüdür. Peki günah işlediğimizde nasıl temizleniyoruz? Bunun cevabını Kutsal Kitap 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette veriyor. "Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır." İnsanların büyük bir kısmı günahı çok hafife alıyor. Sevgili dostum, size bir şey söyleyeyim mi? Ayaklar akla, yürümeyi, yaşam biçimini getirir. Biz günah işleyip itaat etmezsek onun yolundan gitmiyoruz demektir. Bu günahın açıkça söylenmesi, ikrar edilmesi ve bu günahtan tövbe ederek geri dönülmesi gerekir. Yuhanna 13. bölüm 9. ayette Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka," dedi. Petrus, başta ayaklarını uzatmak istemediyse de Rab kendisiyle hiçbir payının olmayacağını söyleyince ayaklarını uzattı. Sadece ayaklarını değil ama ellerini ve başını da Rab'be uzatarak şöyle dedi: "Rab, yalnız ayaklarımı değil, ellerimi de başımı da yıka." Eğer İsa'yla paydaşlık böyleyse Petrus bunun hepsine birden sahip olmak istiyordu. Yuhanna 13. bölüm 10. ayette İsa ona dedi ki: "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." Yıkanmış olan tamamen temizdir ya da yıkanmış olan kişinin ayaklarının yıkanmasından başka bir ihtiyacı yoktur ama tamamen temizdir. Bu sözlerde anlaşılmayacak bir şey yok sanırım. İnsan hamama gidince yıkanır ve tertemiz olur. Eski günlerde bugünkü gibi ayakkabılar yoktu. İnsanlar çarık giyerlerdi. Hamamdan çıkan bir kimse evine varıncaya kadar tozlu topraklı yollardan geçtiğinden ayakları hemen kirlenirdi. Evine varınca da ayaklarını yıkayabileceği bir leğende ayaklarını yıkardı. Daha yeni hamamdan çıktığı halde evinde bir kez daha ayaklarını yıkamak zorunda kalırdı. İsa Mesih bu örnekle neyi anlatmak istiyordu? Şunu anlatmak istiyordu ki bizler İsa'nın haçına geldiğimizde, ona iman ettiğimizde tamamen yıkanıyor ve temizleniyoruz. Ama dünya denen bu yolda yürüdükçe yine kirleniyor, tozlanıyoruz. Rab'be karşı itaatsizlik ediyoruz ve hayatımıza bir günah giriyor. Bence hiçbir inanlı bütün bir günü az da olsa tozlanmadan, kirlenmeden geçiremiyor. İsa Mesih burada ne diyor? Eğer kirliysek onunla hiçbir anlamda ruhsal bir paydaşlıkta bulunamayacağımızı söylüyor. O halde ayakların yıkanması olayı Mesih'le yeniden ruhsal bir paydaşlığa geçebilmek için yapılan bir temizlenmedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 6 ve 7. ayetler bakın bizi bu konuda nasıl uyarıyor ve teşvik ediyor. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır ve sevgili dostum arındırmaya devam eder. Ayaklarımızın yıkanabilmesi için önce günahlarımızı açıkça ikrar etmek Tanrı'nın günah dediği ve bizim hayatımızda olan bir yanlışı kabul etmek demektir. Bu dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi de kutsal bir kimsenin kendisini bir günahkar olarak kabul etmesidir. Soğukluk, keyifsizlik, sevgisizlik gibi şeyler Tanrı tarafından günah olarak değerlendirilmektedirler. Eğer günahlarımızı açıkça ikrar edersek o zaman adil ve güvenilir Tanrı bizi her haksızlıktan temizleyecektir. Ama hepsi bununla bitmiyor. Eğer günahlarınızı yıkatmak istiyorsanız günahlarınızı kurtarıcının ellerine teslim etmeniz gerekiyor. İşte bu davranış itaat etmek demektir. Tanrım beni bağışla, yanlış yaptım, günah işledim demekle işin içinden sıyrılamayız. Bu şeyleri yapmamız gerekiyor. Hem tövbe eder hem de arkasından bu şeyleri aynen yapmaya devam edersek sadece kendimizi kandırırız ve ayaklarımızı yıkatamayız. Yuhanna 13. bölüm 11. ayette İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti diye yazıyor. İsa Mesih Yahuda'nın kendisini ele vereceğini biliyordu. Yahuda'nın yıkanmamış biri olduğundan haberi vardı. Yani Yahuda hiçbir zaman yeniden doğuşa sahip birisi değildi. İsa Mesih'in hepiniz temiz değilsiniz demekle belirtmek istediği şey buydu. Yuhanna 13. bölüm 12 ile 17. ayetler arasında onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size." İnanlı kardeşim, bugün yaşamında sevinç ve bereket görmek istiyorsan günahını açıkça söyle. Bu, bugünkü inanlı topluluklarındaki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Kafamız, beynimiz ilahiyat bilgileriyle dop dolu olabilir ama aynı zamanda ayaklarımız da kokuyor olabilir. Sevgili kardeşim, yıkanmamış ayaklardan daha pis kokan bir şey yoktur. Bazı inanlı topluluklarımızın ruhsal havasının pek hoş kokmamasının, insanlara Mesih'i duyurmamamızın ruhsal alanlarda uyuşuk ve tembel olmamızın temel nedenlerinden birisidir bu. Eğer Mesih'le ruhsal bir paydaşlık içerisinde bulunacaksak, günahlarımızı açıkça söylemek durumundayız. İsa Mesih onlara onların ayaklarını nasıl yıkadıysa birbirlerinin ayaklarını da aynı şekilde yıkamaları gerektiğini söyledi. Bu ne demektir? Elçi Paulus Galatyalılara yazdığı mektupta bunu nasıl yapacağımızı söylüyor. Galatyalılar 6. bölüm 1. ayet şöyle yazar. Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Yani inanlı bir kardeş günaha düşerse ruhsal olan bir kardeşin bu kişiyi Mesih'teki paydaşlığa geri getirmesi gerekmektedir. O kişiyi suçlamak, başına vurmak, yargılamak, onun ayaklarını yıkamamak demektir. Yola getirmek o kişinin ayaklarını yıkamaktır. İnanlı topluluklarımızda çok yetenekli, hünerli yöneticilerimiz, vaizlerimiz var. Ama buna karşılık hiçbir ruhsal uyanış yaşayamıyoruz. Niçin? Çünkü ayaklarımız temiz değil. Önce yıkanmaya ihtiyacımız var. Bir kardeşin ayaklarını yıkayacak olan kişinin de önce kendi ayaklarının yıkanmış olması gerekmektedir. Her ne zaman kendimizi kirli görürsek hemen Rab İsa Mesih'e gelerek onun yıkamasından yararlanarak temizlenebiliriz. Mezmur yazarı Tanrı'ya şöyle sesleniyor. 139. mezmur 23 ve 24. ayetlerde. Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Gün boyu hiç günah işlemeyen kim var? Hiç kimse. En azından düşüncelerimizde günah işliyoruz. Bunları Rab'be ikrar ederek temizlenmemiz gerekiyor. Bizler Tanrı sözü aracılığıyla yıkanıyoruz. Ayaklarımızı tutması için onun ellerine teslim ediyoruz. Yani kendimizi tamamen onun boyunduruğuna bırakıyoruz. Böyle yaparak Rab İsa Mesih'le olan ruhsal paydaşlığımızı yeniden canlandırmış oluyoruz. Sevgili dostum, dikkat edin ki hiçbir gününüz bu paydaşlıktan uzak geçmesin. Bu paydaşlığın bozulmasına, yara almasına neden olabilecek günahlara kesinlikle izin vermeyin. İsa Mesih'in öğrencileri o yukarı oda denilen yerde bir grup çocuk gibiydiler. Korkuyorlardı. Bunda da haklıydılar çünkü çarmıhın gölgesi bu küçük grubun üzerine düşmeye başlamıştı. Hepiniz için söylemiyorum, ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak diye yazıyor. Yuhanna 13. bölüm 18. ayette. İsa Mesih burada onlara hepsi hakkında konuşmadığını büyük bir dikkatle anlatıyordu. İsa Mesih daha biraz önce onlara bu şeyleri yaparsanız ne mutlu demişti. Ama aralarında bu şeyleri yapamayacak olan birisi vardı. Niçin yapamayacaktı biliyor musunuz? Çünkü iman etmemişti. İsa onlara hepsinin temiz olmadığını söylüyordu. Siz beni öğretmen diye çağırıyorsunuz diyordu. Öğretmen kendisine inanılan kişidir. Efendi ya da Rab ise kendisine itaat edilen kişidir. İman ile itaat el ele yan yana bulunmalıdır. İnsanı kurtuluşa götüren, yaşayan iman insanı aynı zamanda itaate yöneltir. Yahuda'da böyle bir iman yoktu. Mezmurlarda yazdığı gibi ekmeğimi yiyen bana el kaldırdı. Kimdi İsa'nın ekmeğini yiyen bu kişi? Elbette Yahuda'dan başkası değildi. Yahuda'nın ruhsal yaşamını kaybettiği konusunda yapılacak herhangi bir iddia burada tamamen geçersizdir. Buradaki sözler Yahuda'nın zaten hiçbir zaman ruhsal yaşamının olmadığını açıkça göstermektedir. Yahuda kirlenmiş, üstünü batırmış bir koyun değildi. Tam tersine o tekrar çamura dönen bir domuz ya da kusmuğuna geri dönen bir köpek benzerliğindeydi. Yahuda İskariyot'un durumu buydu. İşte bu adam İsa'nın diğer öğrencileriyle beraber yukarı odada bulunuyor ve Tanrı'nın sözüyle yıkandığı halde bütün bunlara sırt çeviriyordu. Şimdiye kadar söylediğimizi kısaca bir daha özetleyelim ki daha iyi anlaşılabilsin. İsa Mesih'in kanı sunmuş olduğu kefaretin tanrısal yanıdır. Kan bizim günahlarımızın silinmesi içindir. Bu kan benim günahlarımı ve suçlarımı ortadan kaldırmış ve bana karşı olan bütün borç senetlerini sıfırlamıştır. Bu kan benim bütün günah, suç ve borçlarımı sildiğinden bana Tanrı önünde yepyeni bir kimlik ve karakter kazandırmıştır. kan cezanın kaldırılması içindir. Çünkü kan olmadıkça günahların bağışı olamaz. İsa Mesih'in kanı bizi günahlarımızdan arıtan tanrısal güçtür. Suyla yıkanmak ise bize günlük suç ve itaatsizliklerimizden temizleyen tanrısal bir sağlayıştır. Bu yolla biz kendimizi etiksel açıdan ahlaki olarak temizliyor ve geliştiriyoruz. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarımızın bağışına kavuşup Tanrı'nın önünde aklanmış bir duruma geldikten sonra Tanrı sözünün suyu aracılığıyla da ahlaki açıdan günlük yaşamımızda temizlenmiş ve yıkanmış oluyoruz.